Türkiye'nin NATO daimi temsilcilerinden Sayın Ümit Pamir ile birlikteyiz. Sayın
evet.
Pamir, teşekkür ederiz sorularımızı yanıtlayacağınız için.
Efendim, tamam.
Siz Türkiye-NATO ilişkileri konusunda uzman bir isimsiniz. Öncelikle Türkiye-NATO ilişkilerini genel gidişatı içerisinde nasıl değerlendirirsiniz? Her zaman nasıl ilişkiler olmuşlardır?
NATO'nu ya Türkiye çok uzun yıllardır diye biliyorsunuz. 1952 yılında üye olduk ve NATO'nun çok önemli ülkelerinden birisi olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'ya büyük katkıda bulundu. Siyasi bakımdan özellikle Soğuk Savaş döneminde önemli bir rol oynadık. Bir nevi o zamanki Varşova Paktı'nın Sovyetler Birliği sınırında çok ciddi bir güvence teşkil verdik NATO için. Tabii NATO da Türkiye'ye kolektif savunma bakımından büyük bir rahatlama sağladı, bir sigorta sağladı. Siyasi bakımdan çok yararlandık. Çünkü NATO'nun konseyi çeşitli komitelerinde devamlı yapılan siyasi istişarelerde dünyanın çeşitli bölgelerindeki gelişmeler hakkında birbirimizle bilgilerimizi paylaştık. Bakış açılarımızı değerlendirdik. O bakımdan NATO Türkiye'ye hem askeri yönden, güvenlik yönünden boyutunda hem de siyasi boyutunda çok önemli katkılar sağlamıştır. Biz de aynı şekilde NATO'ya büyük katkılar sağladık.
Efendim, bugün ise NATO-Türkiye ilişkilerinde bir başka gündem maddesi söz konusu. Bu da geçtiğimiz ay Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nca füze savunma kalkanı ihalesinin Çin'e verilebileceği yönündeki açıklamasıyla başladı.
Evet.
Çin'e verilmesi takdirde NATO ile uyumlu, teknik açıdan uyumlu olup olmayacağı tartışması da başladı ve NATO'dan Türkiye'nin böyle bir tercih yapmaması yönünde açıklamalar geldi. Siz Türkiye'nin bu Çin tercihi nasıl değerlendiriyorsunuz?
NATO ülkeleri savunma harcamalarını ne yönde yapacakları, ne kadar yapacakları, kimle yapacakları konusunda tamamen özgürdürler, hükümdardırlar. Hükümden kararlarını verirler. Yalnız tabii bir uyum içinde bir ittifaktan söz ettiğimiz için, bir nevi bir kulüpten bahsettiğimiz için, o kulübün üyelerinin sadece siyasi görüşlerinin, dünyaya bakış açılarının değil, mümkün mertebe silah sistemlerinin de uyum içinde olması gerekir. Çünkü NATO'da bir kavram vardır, interoperabilite diyoruz. Yani diyelim ki birisinin tankı buraya geldiği zaman ona ben eğer akaryakıt sağlayacaksam benim akaryakıt hortumumun ucundaki vananın ona uyumlu olması çok önemli bir şey. Bak sadece birbirinizin silahlarına yardıma geldiğinizde birbirinin silah sistemlerini kullanamazsınız. O bakımdan tabii silah sistemlerinin de uyumlu olmasında büyük yarar vardır. Bu zaten NATO'daki çeşitli komitelerde yapılan çalışmalarda altı hep çizilen bir konseptlerden, fikirlerden bir tanesidir. Tabii Türkiye istediği yerden istediği şeyi alma konusunda özgürdür. Yalnız aldığı silah sisteminin, müttefiklerinin silah sistemine veya aldığı savunma sisteminin, aldığı füze sisteminin, aldığı antifüze sisteminin müttefikleriyle birlikte uyumlu şekilde çalışacak ise onlara uyumlu olmadığına bakması gerekir. Çünkü bunlar her işin sonunda bir entegre olacak sistemlerdir. Acaba Çin'den alacağımız sistem NATO'nun ülkelerinin hep birlikte kuracakları entegre sistemi uyarlanabilir mi? Uyar mı? Bir takım onların tabii biliyorsunuz kullanımında bir takım şifreler söz konusu, bir takım kodlar söz konusu, o bakımdan uyum sağlanır mı? O bakımdan tabii bu yadırganmıştır. Yadırganmasına ben doğal karşılıyorum. Tabii fiyat meselesi vardır. Fiyat meselesinde öbür ülkelerin de Türkiye'ye fiyat bakımından daha Çin'le mukayese edecek rakamlar vermeleri gerekir. Ama bu yani çorap alımı değildir. Çin'den çorabı şeyden Fransa alacağım ama Çin'den alayım çorabı ne olacak? Veyahut da Lacoste tişörtü alacağım ama Çin'den tişört alayım çok daha ucuz emek meselesi değil. Savunma sistemlerinde belli bir teknik uyumluk ahenk söz konusudur. Uyarlama söz konusudur. Çok ciddi sorunlar yaratabilir Türkiye için. Yani şu olabilir, siz o zaman diyebilirler ki siz bu NATO sistemine sizin alacağınız sistem uymuyor, uyarlanamıyor, entegre olamıyor ama siz istiyorsa tek başına ulusal bir sistemle, ulusal bir savunma sistemi, füze savunma sistemi kurmak istiyorsanız da bir kurabilirsiniz diyebilirler bize.
Peki efendim, siz temsilciliğiniz dönemi itibariyle de Türkiye-NATO ilişkilerinde böyle bir sıkıntı anımsıyor musunuz?
Hayır. Yani biz bizim genellikle savunma sistemlerimiz ABD, çoğu ABD menşeidir. Fransa'dan da vardır, Almanya'da vardır ama doğudan bir savunma sistemine adapte olması gereken bir, mesela Sovyetler Birliği'nden, o zamanki Sovyetler Birliği, şimdiki Rusya, o zaman onlardan helikopter aldık. Ama bunlar tek amaçlı, ulusal amaçlı helikopterlerdi. Yani bir NATO çerçevesinde, NATO bünyesinde uyarlanması gereken, birlikte yapması gereken kolektif bir şey değildi. Diyelim ki aldığımız helikopteri biz tek başımıza kendi savunma amaçlarımızla kullanıyorduk. Ama bu defa söz konusu olan, onun dışında entegre bir sistemden bahsediyoruz. Yani tek başına bir arabanın lastiği değil, arabanın tümü içindeki vasıtalar, şey, vitesinin, vites kolunun, freninin hepsinin entegre olacağı bir sistem. Orada siz başka bir yerden bir şey getiriyorsunuz, oraya ben bunu takacağım diyorsunuz. Mesela benim debriyaj balatam başka tür olacak diyorsunuz. Uyar mı uyumaz mı? Onun tabii şeyi, hesabınızı yapmanız gerekiyor. Uyumazsa da tek başınıza başka bir arabaya gidersiniz.
Efendim, siz az önce şöyle bir ifade kullandınız. NATO gerekirse bu durumda siz kendi savunma sisteminizi kurun, evet, işletin diyebilir.
Aslında ne bileyim, siz bizi, bu sizin bu sisteminizle bizim şeyimize uygulama imkanı olmuyor. Kolektif şeye, çünkü NATO ülkeye dediniz. NATO diye bir şey, soyut bir konsept. NATO'nun işte 28 tane üyesi var. Yani diyebilirler ki biz beraber kolektif bir savunma sistemi kuruyoruz. Füze anti savunma, füze savar sistemi kuruyoruz. Bu işte şu radar olacak, şu su olacak, bu su olacak falan filan. Ama siz bunu başka yerde alıyorsunuz. Bunun buna adapte etmemiz, uyarlamamız imkan yok. Arzu ediyorsanız siz kendi ulusal tek başına savunma sistemimizi kurun derler. O ne kadar efektif olur, ne kadar caydırıcı olur, ne kadar etkili olur, onu da bir hesabını yapmamız gerekir.
Böyle bir, yani bunu demeleri hali restleşme
demezler, bunu demezler, bunu demezler, bunu demezler. Tabii daha kibar davranırlar. Mesela NATO öyle bir kulüptür ki bütün kulüplerde, spor kulüpleri dahil, giriş şartları da vardır. Kulüpte atılma, çıkma şartları da vardır, atılma şartları da vardır. NATO'da sadece giriş vardır. NATO'dan çıkış için şu madde, işte çıkış halinde şu uygulanır diye bir NATO'dan atılma maddesi yoktur. Siz kendinizi bir süre sonra onların içinde yabancı bulursunuz. Ben ne arıyorum burada? Ben buradan gideyim dersiniz. Hani bazı topluluklar vardır arkadaşlarınızla, sizin de hayatınızda, özel hayatımızda, kişiden hayatında olmuştur. Bir yere gidersiniz, ya benim bu ne işim var dersiniz, çıkar gidersiniz sessizce. O duruma düşersiniz, anlatabiliyor muyum? Yoksa yani kimseye NATO'ya sen çık git demez Türkiye'ye. Ama siz kendisi o sırada orada tamamen yabancı hissedersiniz. Şimdi bu füze sistemi meselesine gelince de bunu aynı şeyi söyleyeceğim. Size kimse git kendi füze sistemini kur demez. Ama size kibarca, işte bazen daha kapalı kapalı altında daha net bir şekilde, sizin alacağınız Çin sistemi bizim sistemimize, NATO'nun sistemi uyarlanmıyor, uyamıyor. Ama siz tabii seçiminizde özgürsünüz derler. Seçiminizde özgürsünüz demek, istiyorsanız siz kendi kendinize kendi sistemimizi alın deme anlamına gelir.
Efendim, siz tabii aynı zamanda deneyimli bir diplomatsınız da, uzun yıllar bu alanlarla ilgili oldunuz. Sizce 5 yıllık bir ihale süreci var geriye dönük olarak füze sisteminde. Sizce hani Çin'e verildiği açıklaması neden bu kadar sürpriz oldu? Sonuçta ihalenin süreçte yer alan şirketlerden
muhtemelen
birisi.
Belki müzakere gücümüzü arttırmak için olmuştur. Yani bizim yerdeki şirketler fazla bize cazip gelecek teklifler vermedilerse, yani onlara bir yerde haberin olsun, benim için başka seçenekler de var, belki anlamında olmuştur. Şey, müzakere şeyini bilmiyorum, yani şeyin ihaledeki görüşmeleri, gelişmeleri bilmiyorum ama böyle bir şey olabilir. Ama tabii silah sistemleri, füze sistemleri çok ciddi sistemlerden bahsediyoruz. Bunlar yani sizin güvenliğinizi birebir ilgilendiren sistemler. O konuda atacağınız adımlarda sadece bugünü değil, ileri düşünerek uzun vadeli karar vermeniz gerekir. Yani ulusal çıkarların nereye doğru gittiğine çok iyi bakmanız gerekir. Aksi halde günün birinde hayıflanırsınız ama fırsatlar da elden kaçmıştır.
Efendim, Türkiye-NATO ilişkilerinde bugüne kadar Türkiye'nin tutumu genellikle asker gönderen anlamında daha kendinden, tırnak içinde söylüyorum, veren bir ülke konumu görünüyor. Ta ki Suriye'ye karşı Patriot batarya sistemleri getirilene kadar. Bu çerçevede siz Türkiye açısından NATO'yu nasıl değerlendirirsiniz? Üyelik şart mıdır? Türkiye için yararlı mıdır?
Çok çok şeye, kusura bakmayın ama çok basite indirgediniz. Biz 1945'lerde Sovyetlerin Boğazlar'da üst, Kars, Ardahan gibi şehirlerimize istemeleri üzerimize ağır bir siyasi, askeri baskı varken NATO'ya girdik. Dolayısıyla NATO'da bize Soğuk Harp döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı önemli bir kalkan teşkil etmişti. Bu bir. İki, NATO'ya girdikten sonra benim babam da asker olduğu için söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri çok ciddi bir hamle yapmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim sistemi, konuşlanma sistemi vesaire bakımından muazzam, ama yani NATO'ya girmeyen bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Türk Silahlı Kuvvetleri ile sonraki Türk Silahlı Kuvvetleri arasında her bakımdan muazzam fark olmuştur. Malzeme bakımından, eğitim bakımından, eğitim sistemine bakımından, konuşmalar bakımından, bunu yani o dönemleri hatırlayan hangi askere sorarsanız size söyler. Yani NATO'ya girmeden evvelki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu neydi, girdikten sonra neydi diye. O katkısı olmuştur. Demin size söylediğim siyasi danışma bakımından dünyaya veya tam üye olarak diğerleri eşit olarak düğmeye basabileceğimiz tek forumdur. Yani mesela bu Avrupa Birliği'nde yoktur. Oradan büyük katkımız olmuştur. Sadece şeyi saydınız, Körfez sırasında geldi patriotlar. İlk defa gelmiyor Türkiye'ye. Yani Türkiye her sıkıştığı zaman NATO'dan Suriye krizinden evvel de Türkiye kendisi sınırlarında bir tehdit gördüğü zaman, konuyu NATO konseyine götürdüğü zaman NATO konseyine her zaman cevap gelmiştir. Irak'ta da böyle olmuştur vesaire. Yani sadece Suriye krizinden kadar Türkiye hep verdi. Türkiye asker vermedi NATO'ya. Şöyle de, NATO'ya kimse asker vermez. NATO'ya tahsisli askerler vardır. Yani dersiniz ki siz bir sıkışıklık anında, bir kriz anında ben şu kodlarımı NATO komutanlığına tahsis ediyorum dersiniz. Ama onlar hepsinin komutanınıza kalır. Yani bir harp savaş sırasında veya bir kriz, yani çeşitli alarm düzeyleri vardır. A alarm düzeyinde ben şu tümenlerimi size vereceğim, NATO komutanına vereceğim. İşte daha üst düzeye kırmızı alarma geçirdiğinde şu kadar tümenimize tahsis edeceğim deyip, o kuvvetler yine sizin kuvvetleriniz. NATO kuvvet falan vermedik biz. Biz NATO'ya bir savaş halinde veya bir gerginlik halinde NATO komutasına vereceğimiz kuvvetleri şunlar diye belirleyip verdik. Yoksa NATO kuvvetine, NATO'ya bir kuvvet vermekte bir şey yok. NATO'nun bir şeyi yok, bir rezervarı yok.
Efendim, o soruyu
yani,
anlamda...
Türkiye'ye NATO'na çıkınca ne olur diye sorarsanız bir tek cümle cevap verirsem. Rotası belli olmayan, pusulası belli olmayan bir gemi gibi okyanusta dolaşan bir hale gelirsiniz.
Anladım. O soruyu zaten şu bağlamda sormak istemiştim efendim ben. Hani çünkü tartışmalar arasında şu da vardı. Soğuk savaş dönemi sona ermiştir. Hani Türkiye'nin NATO üyeliği artık geçerliliğini koruyor mu, korumuyor mu diye bir tartışma da oldu.
Soğuk savaş sona erdi ama soğuk savaşta Varşova Paktı'ndan savaşın ermesine rağmen Varşova Paktı'ndan ayrılan bütün ülke aman biz NATO'yu alayım diye kapını çalıyorlar sizin. Bulgaristan sınırından şeyine karşı Romanya'sına, işte şimdi Sırbistan'dan Makedonya'sına karşı herkes NATO'nun kapısını çalıyor. Demek ki bir şey hikmeti var ki çalıyorlar, değil mi?
Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Estağfurullah efendim. İyi günler dilerim efendim.